Ayrım 9. Aylak Adam. Yusuf Atılgan. Sayfa 89. Yaz. 1. Demir parmaklıklı bahçe kapısının üstündeki paslı tenekede yazılı numarayı okudu. Avukat, bulamazsanız sorun demişti. Bayan Naciye'nin küçük evi deyin. Kime sorsanız gösterir. Arkasında bekleyen şoföre döndü. Burası dedi. Adam arabanın kapağını açıp indirdiği bavulunun yanına getirdi. İçeri götüreyim mi? Hayır, ben götürürüm. Koltuğunda şoförün pencere camı sandığı, yassı, dört köşe, sicimle bağlı bir paket vardı. Parayı öteki eliyle verdi. Arabanın girdiği karşı sokağın ucunda deniz görünüyordu. Terliydi. Sırtı kaşındı. Kapının mandalına basıp itince demir kanat paslı bir gıcırtıyla ağır ağır geriledi. İleride Bayan Naciye ile konuşurlarsa onun sesinde de bu gıcırtıyı arayacağını biliyordu. Hem neden Naciye Hanım değil de Bayan Naciye'ydi? Bavulu kaldırıp yürüdü. Filiz yeşiline boyalı tahta kapı çevresindeki yüksek ağaçların altında olduğundan daha küçük görünüyordu. Oyma tahtadan uzun saçaklıydı. Cebinden çıkardığı anahtarla kapıyı açıp girince belli belirsiz bir bayat reçine kokusu duydu. İçerisi serindi. Salon karşıdaki pencereleri iki yana asılı büyük pencereden ışık alıyordu. Ortada alaca örtülü bir masa vardı. Üstündeki çini vazo boştu. Demek Bayan Naciye'nin küçük evi buydu. Avukata, bir de büyüğü mü var diye sormuştu. Evet, onu pansiyon olarak işletiyor. Elindekileri bırakıp evi dolaştı. Oturma odasını, iki yatak odasını, mutfağı, banyoyu gördü. Lambaları, muslukları denedi. Ayak yolunun kapısını açınca orayı da denedi. Bütün pencereler dışarıdan telli, kahverengi keten perdeliydiler. İyi hoştu ama odalar sanki eşyayla tıklım tıklımdılar. Hele sedirli, koltuklu, masalı, sehpalı oturma odası. Dün gece avukat eşyasıyla tuttum demişti. Başka koyacak yeri yokmuş. Yarın çantanızı alıp gidebilirsiniz. 10 gün önce Mirgün'den döndüğü akşam avukatı çağırmış. Bu yaz Suadiye'de mi olur, Caddebostan'da mı, oralarda bir yerde kalmak istediğini söylemişti. Tutacağı ev denizden pek uzak olmayacaktı. Avukatın yüzü asılmış, paraya yazık demişti. Heybeli'deki evi bırakmamıştık. İyi ya, orada bu yaz çoluk çocuk siz oturursunuz deyince, yoksa ona mı öyle geldi, adamın kulaklarının bir an kıpırdadığını görmüştü. İnsan kafasında en çirkin yerin kulaklar olduğunu sık sık düşünürdü. Hele arkadan bakıldı mı nasıl gülünçtüler? Anladık, kişi duysun diye vardılar. Ama bir başka biçimleri olamaz mıydı? Nasıl? Bilmiyordu. En iyisi kişinin kulaksız yaratılmasıydı. O zaman belki yüzünün derisiyle duyardı ya da böcekler gibi kıllarıyla. Demek bu adamın kulakları da çift görevliydiler. Hem işitiyor hem de işittiği sözden hoşlandığını belirtebiliyordu. Kulağını kaşıdı. Sağdaki yatak odasına girdi. Odanın tek penceresinden arkadaki ağaçların yarı yarıya gizlediği iki katlı bir ev görünüyordu. Tanıdığı birine benzeyen bir kadın evin dirseğini dönüp kayboldu. İçerideki iki kocaman koltuğu salona taşıdı. Geniş karyolanın üstüne oturup kalktı. İyiydi. Dönerken gıcırdayan somyalardan uyuyamazdı. Giysi dolabı kapının arkasındaydı. Pencereye yakın köşede aynalı bir masa vardı. Bunu da çıkarmak istedi ama nereye koyacağını bilemiyordu. Kim bilir ondan önce burada kimler yaşamıştı. İnsanlar girdikleri yerden bir iz bırakmadan çıkamazlardı. Birden bunu bir kere de eskiden düşündüğünü sandı. Neredeydi? Hatırlayamadı. Çekmeceyi kapadı. Saç tokasını salondaki vazonun içine attı. Bavulu, yassı paketi alıp odaya getirdi. Paketi yatağın üstüne fırlattı. Şoför yanılmıştı. Cam olsaydı kırılırdı. Bavulu açıp iki keten pantolonu dolaba astı. Altına çamaşırlarını yerleştirdi. Kitapları masanın üstüne sıraladı. Gözlerden birine tıraş takımını, diş fırçasını koydu. Boş bavulu ayağıyla ite ite karyolanın altına tıktı. Önündeki paketi alıp sicimini kopardı. Kağıdı yırtınca içinden iki resim çıktı. Çıplakla ikindi kahvaltısı. Neden apartmandaki yüzlerce resmin arasından bunları getirmişti? Para vermeden edindiği yalnız bu ikisiydi de ondan mı? Belki. Acaba Kemal Fransa'dan dönmüş müydü? Hatırlıyordu. O gün atölyede bu resmi alacağım demişti. Al. Sonra elini iç cebine soktuğunu görünce Kemal üstüne yürümüş. Ulan değişmeyeceksin sen demişti. Hep para verip rahatlarsın. Resim hoşuna gittiyse al. Paranı bilmem nerene sok. Güldü. Doğruydu. 3 yıldır değişmemişti. 10 gün önce avukata paraya acıma demişti. Ne derlerse ver. Yalnız beni rahat bırakacakları bir ev tut. Resmi karşı duvara çakılı bir çiviye astı. Çivinin altındaki yağlı boyada 4 köşe bir solukluk vardı. Acaba ondan öncekilerin buraya astığı neydi? Bir vita takvimi mi? Ya Ayşe'ninkini nereye asacaktı? Yoksa o korkunç oturma odasına mı? Kıyamadı. Gitti evin içinde bir çivi aradı. Sonunda vazodaki saç tokasını 2 tahta arasına sokup onu da ötekinin yanına astı. Yan yana nasıl durdular diye bakmadı. Terliydi. Denize gitmek istiyordu. Soyundu. Mayosunu, pantolonunu, gömleğini giydi. Ceketine uzanıp sigarayı, kibriti, anahtarı pantolon ceplerine aktardı. Paraları çıkarınca duraksadı. Birazını arka cebine koyup kalanını masadaki kitaplardan birinin arasına yaydı. Yaptığı işi aynadan pis pis bakan görüntüsüne dilini çıkardı. Birden kaşlarını çatıp aynadaki adama eğildi. "Eyvallah, Bayan Naciye'nin sayın kiracısı," dedi. Dışarısı sıcaktı. Plajı tenha bulunca sevindi. Ama denizde çok kalmadı. Geçen yılki gibi omuzlarını yakıp günlerce suya giremeyeceğinden korkuyordu. 1 saat sonra eve döndü. Çırılçıplak soyunup yattı. Karşıki evin yapraklar arasından görünen pencerelerinden birine bakmak istedikçe göz kapakları düşü düşü veriyordu. Sağ elinde bir kaşıntı duydu. Bakınca elin üstündeki ufacık yara kabuğunun kıyısında bir sinek gördü. Dış kapıdan onunla birlikte girmiş olacaktı. Arka ayaklarıyla kanatlarını kaşıyordu. Elini sallayıp kovdu. Uçuşunu gözleriyle izledi. Sinek ikindi kahvaltısındaki acayip yemişlerden birine kondu. Bakın zira, şimdi Tanrı'nın yemişine pisleyecek. Kıkır kıkır gülerken gitti iki yanından 2 elini çarpıp sineği havada öldürdü. Yatağına uzanıp uyudu. Düşünde Güler'le ılık bir denizde yüzdüler. Yüzü son gördüğündeki yüz değildi. Akşamüstü asfalt caddenin kalabalığı arasında yürürken neden şaşırmış gibiydi? Öğle tenhalığının geçici olduğunu bilmiyor muydu? Burası da ötekilere benzer bir başka yazlıktı. İşten dönenler, akşam gezintisine değil sürtmesine çıkanlar, korkunç gömlekli delikanlılar, bisikletlere binmiş şortlu kızlar, çevik bakışlı dedikodu arayıcılar, hepsi de bu otomobil kornalı, bisiklet zilli, ıslıklı gürültüde sanki sevinçliydiler. İçinde bir kararma başladı. Kimi arıyordu burada? Belki yan sokaktaki evlerden birinin penceresinde, üzgün, bıkkın, onun gelmesini bekliyordu. Aramıyorum. Açım, yemeğe gidiyorum. Yakınında acı acı zırlayan bir zil sesiyle kaldırıma çıkıp başını çevirdi. Bisikletteki kızın düzgün, tüysüz bacakları vardı. Yanından geçerken kız, yaptığı şakadan memnun, ona dilini çıkarıp hızlandı. Küçük daha, ama kancık. Sağındaki dükkan levhalarını okuya okuya yürüyordu. Üstünde lokanta yazılı bir kapıdan girdi. Kalabalıktı. Yanına oturduğu yaşlı adamın burnunun tepesinde ucu sivri bir ben vardı. Garsondan balıkla bira isteyip perdelerini çekti. Yemekten sonra denize giderken bir sokak köşesine yerleşmiş genç, sapasağlam dilencinin uzattığı ele bütün bir 5 lira bıraktı. Dilenci arkasından "Beyim," diye seslendi. Döndü, parayı gösteriyordu. "Verdiğiniz 5'likti. İyi ya, yemene bak." Yürüdü. Dilencinin yüzü hoşuna gitmişti. Kıs kıs güldü. Yarın akşam ona 1 kertikli kuruş verecekti. Unutmazdı. Doğrusu böyle tatlı şakalarda olmasa insan bu dünyada nasıl yaşardı? Önünden geçen kadın kendine mi güldüğünü sandığını ters ters baktı. Neşesi kaçtı. "Yürüyelim. Bilmediğim şey değil." Durdu. "Ya deniz?" "Sonra." Geriye dönüp arkasına takıldı. Kolsuz giysinin üstündeki çiçeklerin rengini seçemedi. Yazın sanki akşam olmadan gece başlıyordu. 10 adım ilerisindeki kadın, yoksa kız mı? Çorapsız. Başını çevirip baktı. Yürüyüşü değişir gibi oldu. Az sonra bir başka sokağa saparken bir daha baktı. Bu sokağın lambaları sıra ağaçların altını aydınlatamıyordu. Loştu. Bahçelerin parmaklıklarına sarılmış hanım ellerinin kokusunu duyuyordu. Kadın bir ağacın altında durup ona döndü. Görmek istediği yalnız bu değil miydi? O ters bakışın yapmacık, alışılmış bir kibir gösterisi olduğunu bilmiyormuş gibi bir daha öğrenmek için arkasına düşmemiş miydi? Öyleyse neden yaklaştı ona? Bilmiyordu. Kadın, "Sizin başka işiniz yok mu?" diye sordu. "Hayır, aylağım ben," fıkırdadı. Çekik burnuyla bir tanıdığına benziyordu. "Evime yaklaştık," dedi. "Gidin artık. Hem nişanlıyım ben." Yüzüğünü göstermek için elini ona uzattı. Oysa bu eli tutup sıktı. "Sevindim buna," dedi. "Evliyim diyeceğinizden korkuyordum." Avucundaki elde bir kalsam mı, çekilsem mi savaşı vardı. Durdukları yer karanlıktı ama yoldan bir geçen olsa çekileceğini biliyordu. Kızın sırtını ağacın gövdesine dayayıp ona eğildi. "Ne yapıyorsunuz? Ah, gören." Ağzını dudaklarıyla kapadı. Önce bir ruj kokusu duydu. İnce kumaşın altında göğsü sertti. Kızın dudaklarında bir kabarma, bedeninde bir yumuşama başladı. İşte bundan yaklaştım ona. Bu yumuşayan etin tadını yeniden duymak için. Birden kafasında Güler'in yüzünü gördü. Kız ona benziyordu. Gözleri mavi, burnu güzel olsa daha da benzeyecekti. Çekildi. Ayrılır ayrılmaz oradan kaçar gibi uzaklaştı. Köşeye dönünce elinin tersiyle dudaklarını sildi. Kokladı. Ruj kokuyordu. Sevmedi. Tükürdü. Bir sigara yaktı. Kıyıya yakın sokaklarda insanlar görüyordu. Çoğu kadındı. Salıncaklı iskemlelerde sallanıyorlar, evlerden çıkıyorlar, evlere giriyorlardı. Dünyada gereğinden çok kadın vardı. İnsansız bir kumlukta telaşla soyunup denize atladı. Yoruluncaya dek açıldı. Kıyıdaki bir hoparlörden gelen ağlamaklı kadın sesini işitiyordu ama artık bu sesin okuduğu şarkı onu tedirgin etmiyordu. Su serindi. Kıyıya doğru yüzerken pantolonuyla gömleğinin çalınmış olabileceğini düşündü. Aldırmadı. Kumların üstüne yatar, el ayak çekildi mi eve giderdi. Sudan çıkınca onları bıraktığı yerde buldu. Eve gelirken 10 paket sigarayla bir deste kibrit aldı. Odasının ışığını yaktı. Elindekileri kar yolanının altına, boş bavula koydu. Çevresine bakındı. Yoktu. Oturma odasını da aradı. Orada da yoktu. Bunca lüzumsuz eşya vardı da, neden en gereken bir sigara küllüğü yoktu? Kadınlar da böyleydi. Dünyada gereğinden çok kadın vardı ama yalnız bir teki yoktu. Salondaki vazoyu alıp yatağının kıyısına koydu. Işığı söndürdü. Yastığı doğrultup sırtını dayadı. Sigarasını yaktı. Ağaç yaprakları arasından görünen karşı pencere ışıklıydı. Gözlerini oraya dikip üst üste 3 sigara içti. Pencere kararınca elindeki izmariti vazoya bırakıp yattı. 3 gün sonra sabah saat 10'a doğru plaja yaklaştığı zaman denizi, kumsalı insanlarla dolu buldu. Galiba bugün pazardı. Yoksa yeniden günlerin adıyla mı ilgilenmeye başlayacaktı? Bu pazar insanlarının arasından sıyrılıp denize açılabilirdi. Yapamayacağı onlarla birlik kumsalda yatmaktı. Oysa en hoşlandığı bir çöl bitkisi gibi rahat, sıcak kumdaki bu yatıştı. Geriye dönüp karşısında Sami'yi görünce şaşırdı. Yanında bir kız vardı. Sami koştu. "Vay abi," dedi. "Buradasın ha. Neden atölyeye hiç gelmiyorsun? Plaja mı?" "Hayır, gidiyordum." Sami kızı gösterdi. "Bu B," dedi. Ablam deseydi belki tanışırlardı. Ondan 2 yaş küçük olduğundan mı, yoksa bir erkek çocuk şımarıklığıyla mı ona abla demez, B derdi. Birbirlerini bilmeden ellerini sıktılar. Mavi gözlüydü. "Neden böyle bakıyor bana? Rahatlarını kaçıracağım diye mi korkuyor?" Sami, "Bizimle plaja gelirsin değil mi?" diye sordu. "Hayır, hasta gibiyim. Bir gün atölyeye uğrarım. Beklerim. Sana bir resim göstermek istiyorum." Yürüdü. Ressamların resim alıcısı. Bu çocuk benim resim almayı bıraktığımı daha bilmiyor. Bir lokantaya girdi. Suratı asıktı. Yemeğini sık sık burada yediği için müşteri sanacaklarından çekiniyordu. 3 gündür canın istediği zaman yüzüyor, kumsalda uzanıyor, sokaklarda dolaşıyor, uyuyordu. Yalnız geceler değişmiyordu. Her gece sırtını yastığa dayayıp, perdesi kararıncaya değin karşı pencereye bakar, boyuna sigara içerdi. Lokantadan çıkınca gitti odasına kapandı. Önce kitap okudu, sonra uyudu. Akşamüstü tenha denizde hava kararırken keyfince yüzüyordu. Bir ara ters dönüp suyun üstüne ölü deniz yosunları gibi yayıldı. Gökyüzüne baktı. "Korkmayın, felsefeden hoşlanmam." "Neceri!" Kıyıdan gelen kadın sesinin ahengi insana bulanık havada sıcak, geniş yataklı bir odanın özlemini duyuruyordu. "Neri!" Altındaki su soğuyu vermiş gibi ürperdi. Birden o köşedeki dilenciye kertikli kuruşu vermeyi unuttuğunu düşündü. 2. Bir gündeki tepede o 2 adamla bir daha dövüşürken uyandı. Kapı çalınıyordu. Kimdi acaba? Elinin üstüne baktı. Yaranın izi bile görünmüyordu. Belki de su parası almaya gelmişlerdi. Terliklerini giydi. Pijamasının önünü ilikledi. Gitti kapıyı açtı. Yaşlıca, yüzü pürtük bir kadındı. Dünyada bu kadar kuru bir kadın olacağını sanmazdı. Rahatsız ettim dedi. Süpürgeye gelmiştim. Toz yok daha. Haftaya gelirsin. Bayan Naciye kapıyı çarptı. Bayan Naciye'nin boynu kopsun. Demek hizmetçinin çirkini de olurmuş. Yürürken döndü. Kapıyı yeniden açtı. Kadın oradaydı. Gel dedi. Yalnız bana Bayan Naciye'den söz etme. Ayak yoluna girdi. Karı sevgili eşyasını temiz düşünmek istiyor. Kafasında irice, sarkık yanaklı, alınmış kaşlı, yazın bile uzun kol dik yaka, kara giysiler giyen, hala rahmetlinin yasındaymış gibi görünen bir kadın vardı. Gömleğini giyip odadan çıkarken döndü. Kitapların durduğu masaya yaklaştı. Aynadan Bayan Naciye'nin kiracısı ona sinsi sinsi bakıyordu. Aklındaki kitabı açmadan bıraktı çıktı. Oturma odasındaki kadın süpürge elinde doğruldu. Alaca örtünün üstüne bir onluk koydu. Bu senin dedi. Bahçe kapısı artık ilk günkü kadar gıcırdamıyordu. Hep para verip rahatlayacaksın. Ne yapayım ya? İnsanların en kolay anladıkları onun dili değil mi? Ne derdi İzmirli? Kötü yaşıyoruz, kötü. Gene de çalardı. Kağızman'daki oda arkadaşını düşünüyordu. Sonra denizden çıkıp kumsala uzandığı zaman bacaklarındaki kıllarda incecik bir yel esiyordu. Derisi karardıkça bu kılların rengi sanki açılıyordu. Topuklarıyla kumu eşeledi. Altı serindi. Sağından gelen gülüşmelere başını çevirdi. Uzağında biri oğlan, biri kız, iki çocuk allı yeşilli kocaman bir topla oynuyorlardı. Arkalarında giyinik, yaşlı bir adam, dedeleri olacaktı, kırmızı çizgili güneşliğin altına oturmuş gazete okuyordu. İnsanlarda anlayamadığı bir şey de gazete okumalarıydı. Neden her sabah içlerini karartmak gereğini duyarlardı acaba? Futbol maçı hastalarınınkini anlıyordu. Ya ötekiler? Binlerce gazete satılıyor bu şehirde. Örneğin şu yaşlı adam. Yoksa Fatih'te iki ev yandı başlığını görüp. İyi, benim orada evim yok diye düşünebilmek rahatlığı için mi okur? Bir adam karısını öldürdü. İyi etmiş. Kim bilir ne namussuzdu. Çin'de isyan. Beter olsunlar. Kırsınlar birbirlerini. Bize dokunmasınlar da. Bu biz dediği daha çok ben değil mi? Ben, benim, bana, beni. Herkes ben. Aşçıdaki adamın beni sivriydi. İhtiyarı buraya çocuklar boğulmasın diye göndermişler. Kızımı, gelinimi. Babaları iştedir. Akşama döner. Nereye? Bak baban geldi. Bu kız büyüyünce anası gibi olur. Akbaldır, kızıl topuk. Milyonlarca kadından biri. Korkunç. Milyonlarca kadın. İçlerinden bir teki. Ya bu geniş kalçalı, büyük butlu çocuk? İnsanların geleceğini bedenlerinin, yüzlerinin biçimi düzenler. Al işte ihtiyarı. Neden paltonunu çıkarmıyor? Ya bacakları tüysüzdür ya da damar düğümleri vardır. Büyük butlu çocuk. Okula gidince arkadaşları takılır. Üzgünlüğünü belli etmek istemez. Geceleri yorganın altında gizli gizli ağlar. İnsanlara küser. Büyüyünce kadınların önünde çekingen olacak. Kalçalarına güleceklerini sanacak. Ne iş tutar acaba? Büyük butlu, oturak işi tutsun. Sayman olsun, banka müdürü olsun. Ya okuyamazsa? Gişede bilet satıcısı, terzi. Bu çocuğa uygun bir iş bulamıyordu. Lapacıydı, aylak olamazdı. Aylak olmak dünyanın en güç işiydi. Tuttu, okulu bitirdiği yıl 3. Dünya Savaşı'nda öldürdü. Başını sola çevirdi. 20 adım ötesinde esmer, güzel bir bacak büküle açıla uğraşıyor, topladığı kumları öbür ayağın üstüne yığıyordu. Ayak küçüldü, küçüldü, kayboldu. Kadının bacağı başka yapacağı kalmamış gibi bir zaman durdu. Soluğu hızlandı. Burnunun yakınındaki kumlar midye kabuğu kokuyordu. Kulağını kaşıdı. Neden denize girmiyordu bu kadın? Birden ayağın üstündeki yığından kumlar aşağı kaymaya başladı. Parmaklar yuvasından ışığa çıkmış bir köstebek yavrusu gibi şaşkın, kıpır kıpır göründü. Kadın ayaklarını silkip bu oyunu ta baştan bir daha oynadı. Sonunda yığını dağıtıp bacaklarını uzattı. Sanki tedirgindiler. Kendilerine bakıldığını mı biliyorlardı? Gözlerini ondan ayıramıyordu. Kumlarda hep o midye kabuğu kokusu vardı. Sonra kadın ayağa kalktı. Gidiyor. İyi. Denize. Bacaklar ona doğru geldi. Artık kıllarında esen yeli duymadı. Bacaklar yakınında durdu. Gözlerini mavi mayodan aşırıp yüzüne baktı. Ayşe'ydi. Neden benim yanıma gelmedin? Gergin bir sesti. Doğrulup otururken duyduğu şaşkınlık utanmayla karışıktı. Tanıyamadım seni. Yalnız bacaklarını görüyordum diyemedi. Belki istese de söyleyemeyecekti. Daralmış ciğerlerine bu söze yetecek kadar hava sığmazdı. Çünkü korktun değil mi? Katı bir sesti. Arkasındaki çocuklar güldüler. Böyle içten yalnız çocuklar gülebilir. Bir de deliler. Eskiden başımı bu bacaklarda yatırmıştım. Sanki giyinikmiş gibi elini cebine uzattı. Sigara içmek istiyordu. Hep böyleydi. Bir şey en gerektiği anda olmazdı. Sıkılma, gideceğim şimdi. Sana bildiğimi söylemeye geldim. Seni aldatmadığımı biliyordun. Beni yolda Selim'le gördüğün zaman buna inanmış olabilirsin. Ama düşününce anladın. Bunu anlayamayacak insan değildin sen. Gene de gelmedin. Çünkü korktun. O gün bana öyle sapsarı baktıktan sonra karşıma çıkmanın kısacık sıkıntısından korktun. Oysa ben nasıl beklemiştim seni? Atölyede, sinema kapılarında. Titrek bir sesti. Bir bakıma haklı. Hepimiz korkağız. Korktuğumuz için severiz, korktuğumuz için yaşarız, korku yüzünden ölürüz. En kötüsü kısa sıkıntılardan korkarız. Ama yalnız bu mu? Ya Sedir'e gelirken kapıyı kilitlemesi? Sonra beni bulamayacağını bile bile atölyeye geceleyin geldin. Beni düşünmekten kurtulmak istiyordun değil mi? Bari kurtulabildin mi? Tanıdık bir sesti. İşte onun sesi bu. Göğsündeki yük kalktı. Derin derin soludu. Hayır dedi. Neden ayaktasın? Otursana. Gideceğim. Sana bunu sormaya gelmiştim. Bu sabah seni evden çıkarken gördüm. Demek sen de burada kalıyorsun. Evet. Seninkinin yanındaki evde. Naciye ablanın pansiyonunda. Bayan Naciye'ye Naciye abla demesi tuhaftı. Gitmesin istiyordu. Ondan soracakları, ona anlatacakları vardı. Gitme, kal dedi. Bugün olmaz, kalamam. Haklısın, hadi git. Arkasından bakmadı. Ellerini ensesinde kenetleyip yattı. Açıkta durgun denizin ortasında insansız bir kayık vardı. Sağındaki yaşlı adam çocuklara bir şeyler söylüyordu. Anlayamadı. Çocuklar güldüler. Bugün olmaz. Demek yarın olabilir. 6,5 ay geçmiş. Kısa sıkıntılardan korku. Belli. Çok düşünmüş beni. Anlamış. Ama anlayamadığı bir şey yok mu? Benim bile anlayamadığım. Annem diyor ki, gibi. Bugün olmaz gibi. Bugünün çok uzun olduğunu bilmiyor mu? Kalsaydı şu kayıya dek yüzerdik. Neden kıpırtısız? Kayıkçı yatıp uyumuş mu? İlk geldiğim gün koltukları salona taşırken onun karşı evin dirseğine döndüğünü görmüştüm. Değildir diyordum ama geceleri hep o pencereye bakıyordum. Kalsaydı onun penceresi olup olmadığını öğrenecektim. Ona güleri anlatırdım. Kulağını öpmüştüm. 6,5 ay. Boşuna. Yoksa kayıktaki adam ölüsünü balıklar yesin diye kendini açıkta mı öldürdü? Dayanılmaz bir sigara içmek isteğiyle doğruldu. Soyunduğu yere gidip önce bir sigara yaktı, sonra giyindi. Öğleyin odasında çırılçıplak yatağa uzanmış terliyordum. Esintisiz, bungun bir havaydı. Belki Ayşe de şu pencerenin ardında sıkılıyordu. Bugün olmaz demişti. Sanki bugün her günden daha sıcaktı. Elinin tersiyle ıslanmış sigarayı ağzına götürüp çekiştirdi. Bu havada ağaç altları bile buradan sıcak olurdu. Kitap da okunmazdı. Çabucak kalkıp kitaplara doğru yürüdü. Sağdaki sıradan 3. kitabı alıp karıştırdı. Paralar yoktu. İkincisine baktı. Ondaydılar. Dokunulmamıştı. İçlerinden biri çalınmış olsa farkına varacak mıydı? Parasını hiç saymazdı. Kitabı yerine bıraktı. Belki bütün sıkıntılarının sebebi bu. Belki paranın kendisi değil de sayısı önemlidir. İnsanların yaşamasında önemli olan ayrıntılar değil mi? Ayrıntısız yaşayan yalnız bitkiler. Azotlu, sulu, klorofilli, güneş ışıklı bir yaşama. Biraz da hayvanlar. At, aşacağı kısrak topalmış, kemikliymiş, aldırmaz. Gene de yem yediği ahırın, çifte koşulduğu tarlanın yolunu ayırır. Köpekler, görmeye alışmadıkları bir çeşit giysi giymiş insana havlarlar. Ya insanlar? Onların yaşamasında her şey ayrıntı. Önemli olan yemek değil. Yenecek yemeğin çeşididir. Giysi değil, giysinin çeşidi, ayakkabının çeşidi. Günlerin adı bile. Belli günlerde belli yaşamaları vardır. Pazar günleri pazarlık yaşamalarına kuşanırlar. Çarşambaları çarşambalık, hep ayrıntılar. Paranın sayısı gibi, Güler'in mavi gözde oluşu gibi. Sigarasını vazonun kıyısında ezdi. Ayşe'nin bacaklarının esmer oluşu gibi. Sabahki kuru kadının bir erkekle yatmadığına kalıbımı basarım. Hava sıcaktı, bungundu, yatağına serildi, bayılmış gibi uyudu. Nice sonra düşünde Ayşe ile açıktaki kayıya yüzüyorlardı. Kıyısına tutundukları zaman sakallı bir adam ellerine kürekle vurdu. İstemiyorum, gidin diyordu. Yüzlerine tükürüyordu. Sildikçe sıvışan bir tükürüktü. Adamı tanıdı, İzmirliydi. Kıyıya kaçtılar. Kuru kadın yanan bir çama sarılıp ateş dansına başlayınca uyandı. Terliydi. Ancak banyoda soğuk suya girince rahatlayabildi. Uzun zaman kaldı. İnsansız kıyıyı merak etmese belki hiç çıkmazdı. Sokakta üstüne yüklenen, yüzünü yalayan havayı görür gibi oldu. Okulda ona havayı gözle görülmez diye öğretmişlerdi. İşte görüyordu. Bundan böyle bu tanımlamanın değişmesi gerekti. Ya da 195 yılı Temmuz'unun, ayın kaçı acaba, falanca günü, akşama doğru bir kere görülmüştür diye eklerlerdi. Dünyada bilim adamları vardı. Tarlalarda, fabrikalarda, yapılarda, terzi atölyelerinde çalışanlar vardı. Ellerine kıl yapışmış berberler. Terle ıslak, boğazları sarılı, boğazları sarılı berber koltuklarında oturanlar. Kaşıntılar. Akşama konuğumuz var da, doğrusu dayanıklı yaratıklı şu insanlar. Kıyıda durup bakındı. Kayık yoktu. Uzaktan dumanı ardına asılı bir vapur geçiyordu. Deniz kırışıksızdı. İçine atlasa sanki kaynak zeytinyağına düşmüş gibi olacaktı. Bir sigara yakıp ayakta güneşin batmasını bekledi. Batınca gidip et yanığı kokan sıkıntılı bir lokantada yemek yiyecekti. Sonra, ne bileyim, günün tamamlanması için önünde daha saatleri uzun bir gece vardı. Geceleyin odasına girince karşı pencereyi ışıksız buldu. Karanlıkta soyunup yattı. Artık sıcak değildi ama ağır, ezici bir havaydı. Bir şeyler olmasını bekliyordu insan. Bir değişiklik. Ellerini bedeninde gezdirdi. Yüzünü tellere dayasa, açsana kapıyı dese. Kafasını sarstı. Düşünmemeli, uyumalı. Nasıl? Uykusu yoktu. Sergide onu ilk gördüğü günü düşündü. O kurşun rengi resmi bana vermek istemişti. Parasız. Duvardaki yemişler onun. Unuttu mu? Bugün olmaz. Kalamam. Neden tutmadım onu? Haklısın dedim. Hadi git. Plajda topuğundan çekip yanına düşürseydi, şimdi burada olacaktı. Güneş yanığı bacakları vardı. Alnını sıktı. Uyumalı. Yarına çabuk varmanın en kısa yolu uyumaktı. Hava ağırdı. Saysam? 2323. Öleceğim yıla gelince uyuyacağım. 2322. 2321. Bu yıl dünyada kulaksız insanlar türüyecek. 2320. 2296. Zehra, şu bacakların yok mu? 2000. Kulağını kaşırken şaşırdı. Az baştan alıp yeniden saymaya başladı. Arada kafasına acayip düşünceler yükleniyordu. Bu gidişle uyuyamadan öleceği yılı değil, belki dedesinin doğum yılını bile bulacaktı. Kesintisiz suskunlukta 2173'ü sayarken ağaç yapraklarının fısırtısını duydu. Gözlerini açtı. Bir an çakan şimşeğin kısa parıltısında ağaçlarla birlik karşı evi görüp yitirdi. Sonra uyuklayan şehri yerinden hoplatacak bir çatırtıyla gök gürledi. Ağaçlar sürekli bir uğultuya başladılar. Yakınlarda bir boş teneke yuvarlandı. Birden şakır şakır bir sağanak boşandı. Artık dışarıda kısa ışıklı, gök gürültülü, uğultulu, şakırtılı bir karışıklıktan başka bir şey yok gibiydi. Yataktan fırladı. Beklediği değişiklik bu değil miydi? El yordamıyla giyindi. Bahçe kapısından çıkarken sırsıklandı. Fırtınanın salladığı lambaların donuk aydınlığındaki kimsesiz sokak bile güzeldi. Neredeydi insanlar? Onlar yalnız evleri yanarken dışarı uğrarlardı. Dünyanın şakırtılı yıkanışının karışmanın sevinci içinde yavaş yürüyordu. Savrulan iri damlalar yüzüne çarptıkça daha istiyordu. Bu yürek büyütücü sevinç var olmanın, yaşamanın sevinciydi biliyordu. Şimdi görse kasap çengellerine asılı etlerden iğrenmezdi. Çorbanın buğusu, kızaran etin kokusu, buzdolaplarında kara çekirdekli kırmızı karpuzlar. Denize yaklaştığı zaman sağanak başladığı gibi birden kesildi. Ağaçların uğultusu, uzun gök gürültüleri sanki artar gibi oldular. Burnunda karışmış denizin koyu kokusu vardı. Kumsalda durup soyundu. Hafifleyen yelde bedeni kururken kafasında bir piyano, Bach'tan ezgiler çalıyordu. Arkamda biri var. Kum çıtırtısına, insan solumasına benzer bir sesti. Dönüp bakmadı. Biliyordu. Ayşe, benim. Başka kim olabilirdi? Ötekiler bu yıkanmış, arınmış, yosun kokulu havayı yataklarına gelsin diye beklerlerdi. Kadın bekler gibi. Yataklarına gelenle yetinirler. Onu burada ancak o, aradığı milyonlarca kadından biri bulabilirdi. Koluna yaslanan çıplak omzu sarıp kendine bastırdı. Yoksa buraya birlikte mi gelmişlerdi? Yoksa o soyunurken Ayşe de mi soyunmuştu? Artık dünyadaki kadın bolluğunu düşündükçe içi kararmayacaktı. Yanındaydı. Kafasında ezgilerin en güzeli çalınıyordu. Ezgiyi duyuyor musun? Evet, elbet duyacaktı. Boşuna harcanmış 6,5 ayın ivecenliğiyle diz çöküp bacaklarını öptü. Aralarında ne babasının bıyıklı suratı vardı, ne de kulak kaşıntısı. Onu bacaklarından kucaklayıp yanına indirdi. Islak kumlara birlikte devrildiler. Konuşmasız, korkusuz bir bardak su içer gibi. Saçlarının arasında durmadan bir el geziniyordu. Bir ara uzaklardan gelen bir gök gürültüsü gittikçe azala azala uzun zaman sürdü. Sonra bitti. 9. ayrımın sonu, sayfa 103.